Bu haftaki hayata dair programımızın konuğu Sayın Avukat Şenol Özel. Hoş geldiniz Sayın Özel.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İslam.
Ben izin verirseniz sizinle ilgili kısa bir bilgi aktarayım.
Teşekkür ederim. Buyurun.
Sayın Avukat Şenol Özel 1964 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 28 yıldır Ankara'da avukatlık yapıyor. Bugüne kadar yayınlanmış iki kitabı var. Bu kitapların isimleri Şimdi Başarmak Zamanı ve Siyasetin Matematiği. 2002'de Anavatan Partisi Erzincan Milletvekili adaylığı, 2004'te Ankara Çankaya Belediye Başkan adaylığı, Türkiye'de yapılan ilk operasyon davalarının avukatı olarak biliniyor. Sayın Avukat Şenol Özel, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun İstan.
Efendim ben ilk sorumu hem siyasetçisiniz hem hukukçusunuz. Evet. Siyasetle ilgili sormak istiyorum.
Tabii,
siyasette genelde siyasetçilerin arasında bazı zamanlar gergin, agresif bir üslup oluyor ve esasında bu halkımızın da çok fazla hoşnut olmadığı bir durum
evet.
oluyor. Tatsız üsluplar olabiliyor, medyanın provokatif bir takım haberleri olabiliyor. Bu konuyla ilgili neler yapılabilir? Yani nasıl daha sevgi üzerine kurulu, daha böyle barış üzerine kurulu bir siyasi hayatımız olabilir?
Şimdi siyasetçiler bildiğiniz gibi toplumu yöneten önder kişilerdir. Önder kişi demek topluma iyi örnek olan, davranışlarıyla toplumun her düzeyine, gencinden yaşlısına, çoluğuna çocuğuna kadar, erkeğinden kadınına kadar örnek teşkil etmesi gereken insanlar olarak bilinmeli. Fakat bazen şartlar gereğince rekabet unsuru, bazen hırslarına ve egolarına egemen olamayan siyasetçiler üsluplarını bozabiliyorlar, birbirlerini kırabiliyorlar. Tabi bunları hoş karşılamak mümkün değil. Evet. Ama tüm siyasetçilerin ortak noktası, temel davranış noktası insan olmalı. İnsanı yüceltmek olmalı. Ve bu insana sevgi, hoşgörü, saygıyı öğreten üsluplar kullanmalı diye düşünüyorum. Tabi bugünlerde ülkemizde de maalesef bu tür davranışları sık sık görmekteyiz. Bu bizi üzüyor. Ancak geçici olduğuna inanıyorum. Artık Türk siyaseti olgunlaşmaya başladı. Bu tip hareketi yapanlar biraz öncesinde değindiğiniz gibi toplumda hoş karşılanmıyor ve toplumda dışlanmaya başlıyorlar. Umarız bundan ders çıkarsan siyasetçiler artık siyaseti yönlendirir. Ve ortak olarak insanı hedef aldıktan sonra da bence hiçbirini kırmanın bir anlamı yok. Çünkü siyasetçiler de bir insan. Rakipleri de bir insan. Onların da empati dediğimiz kendileri gibi olduğunu düşündükleri zaman bu kırıcı konuşmaları yapmayacaklarını ümit ediyorum. Ama toplumu geriyorlar bazen. Toplum gerildiği zaman ister istemez kitle psikolojisiyle toplumun arzu etmediği sonuçlar ortaya çıkabilecek hareketler, toplumsal davranışlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Oy kaygısı bazen bu tip davranışları gerektiriyor ama hoş değil tabii. Artık biz Türk toplumunda siyasetçi eşittir devlet adamı kavramının yerleşmesini beklemeliyiz. Önceden biliyorsunuz devlet adamı geleceği devletin bekasını düşünen kişi. Siyasetçi de toplumu günlük yöneten kişi olarak algılanırdı. Bu daha çok feodal zihniyetin eseri olan düşüncelerdir. Batı Avrupa'da ve Amerika'da yani çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış ve toplum yönetiminde daha başarılı olduğuna inandığımız yönetimlerde artık siyasetçi eşittir devlet adamı olarak algılanıyor. Ve siyasetçiler en küçük hatalarında, ayıplarında siyaset hayatından hemen çekilmekteler. Bu da bir olgunluk tabii.
Evet.
Onun için bu gerginleştiren davranışları yapmayarak ya da yaptığı zaman istifa ederek erdem göstermeliler. Ama bugünler geçicidir diye düşünüyorum. Yani artık Türkiye siyaseti olgunlaşıyor. Ben öyle görüyorum.
İnşallah. Esasında genel olarak sadece siyasi hayatla ilgili değil de yani diğer hayatın tüm alanlarında da sevgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani merhamet
aynen.
ve sevgi ön planda olsa tabii ki güzel ahlakın sonucu olarak ortaya çıkar. O zaman daha huzurlu bir ortam olur. Bir de ben şey kanaatine katılmıyorum. Yani sizin için söylemiyorum da genel olarak. İşte ne kadar çekişmeci bir üslup olursa, ne kadar karşı tarafı mahcup edici bir üslup kullanırsak, işte o kadar oy potansiyelimiz yükselir. Neticesinde Türk halkı çok güzel ahlaklı bir halk ve sevgi sözcüklerinden, yumuşaklıktan, merhametten, böyle biraz alçak gönüllülükten hoşlanan bir halk. Dolayısıyla da bu özellikleri bir siyasetçinin üzerinde gördüğünde o siyasetçiye olan sevgisi kat kat artacaktır. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Katılıyorum. Zaten farkındaysanız Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde hep kamuoyunda medyada ve toplumsal iletişim, görsel tüm araç, kitle iletişim araçlarında mazlum olan insana hep fazla oy çıkmıştır.
Evet.
Bakın bir Ecevit örneği vardır. Yani CHP'de insifa etmiştir. %1 olan DSP birden bir iktidara gelmiş, parti almıştır. Refah Partisi örneği vardır. Ezildiğine inanmıştır halk. Onu iktidara getirmiştir en büyük parti olarak. Yani Türk siyasetinde ezilmiş insan, Demokrat Parti vardır 1950'lerde ortaya çıkan. Türk halkı o erdemini, dediğiniz faziletlerini tabii ki hep geçmişe siyasi hayata göstermiştir. Mazlum görünen hep oy verir halkımız.
Evet.
Fakat benim orada kastım, tabii ki siz onu yakaladınız, onun için öyle söylediniz. Gerginleştiren konuşmalarla oy alınacağı anlamda değil. Artık alınamayacağını söylemek istedim. Bundan sonra Türk siyaseti, evet, farkındayım.
Ben de farkındayım öyle düşündüğünüzü. Evet, yani artık
böyle davranan insanları halk dışlıyor. Artık oy verirken bu insanlar duygularla hareket ediyor, aklıyla hareket etmiyor diye ayrıştırabiliyor artık. Tabi bunda iletişim araçlarının genişlemesi, internetin yoğunlaşması, efendim televizyonun artık kanallarca olması ve toplumun bilgi aktarımında çok daha çabuk ulaşılabilir olması etken. Evet. Önceden böyle değildi.
Değildi.
Biliyorsunuz tabii. Yani hiçbir evde televizyon yoktu. Toplu olarak bir mahalle bir eve televizyon seyretmeye giderdi.
Evet.
Ve sıradan programlar yapılırdı. Siyaset bilinmezdi. Şimdi siyaset bilimcilerimiz çok arttı. Teorisyenlerimiz çok arttı. Halk artık bilgileniyor. Dolayısıyla tabii ki gerginlik yapan insanlar toplumdan soyutlanacak.
Evet.
Buna ihtiyaç yok zaten. Amaç nedir? Bilgi çağında yaşıyoruz. Biliyorsunuz 21. çağ bilgi çağı olarak, evet, ilan edildi Birleşmiş Milletler tarafından.
Evet.
21. çağımızda bilgiyle yöneteceğiz. Otoriteyle, zorla, gerginleştirerek, hele insanlarla uğraşarak değil. Çok klasik bir söz vardır, bilirsiniz. Basit düşünen insanlar insanlarla, orta zekalı insanlar olaylarla, filozoflar da düşüncelerle uğraşır. Biz olaylarla uğraşalım yeter. Filozof olacak halimiz yok. Ama artık çağdaş insanız. İnsanlarla da uğraşmıyoruz. Ki ben hayatımda hep öyle düşünüyorum. Ben hukukçu olarak mesleğimi icra ederken hiçbir zaman hakimdi, savcıydı ya da karşı taraftı ya da müvekkilimdi. İnsanların şahıslarla ilgili bir tavır göstermiyorum. Hep o insanların yapmaya çalıştıkları, ne yaptığı, o yaptığı ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu algılamaya ve algılatmaya çalışıyorum. Bu meslekte böyle yürüyor. Dolayısıyla toplumda artık bizce insanlar biraz birbirlerini, dediğiniz gibi, çok güzel bir şekilde sevmeyi öğrenmeli, anlamalı. Benim bir hocam vardı, Eşrak Hocam, Profesör Erdem Bey. Erdem Tunçalp. Şu anda da avukatlık yapıyor, 80 yaşlarında, ama çok onur duyuyorum onunla.
Maşallah.
Onun çok güzel bir sözü vardır. Tüm kitaplarımda yazdım ben 3. sınıfta. Halen de o kitaplarımı saklarım ve defterlerime de yazdım. Saygı, sevgiden kaynaklanmadığı sürece utanç verici bir yalandır, derdi bize. Saygın da temeli sevgi. Yani insanı seveceksin ki rakibinde olsa, düşman da olsa, hatta düşmanı sevmeyebilirsen zaten olay çıkmaz diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
İnşallah. Demin internetten bahsettiniz. Hakikaten bilgi çağındayız.
Evet.
Esasında son zamanlarda hep hocamız da dile getiriyor. İnternetin kolay ulaşılabilir, bütün halkın ücretsiz olarak rahat yararlanabileceği, havadan tabii ki faydalanabileceği, kablosuz olarak faydalanabileceği şekilde ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve devletimizin de Türk toplumuna böyle bir imkan sağlamasını düşünüyoruz.
Müthiş güzel bir düşünce.
Olur, değil mi?
Müthiş bir düşünce ve bu düşünceye destek vermek mümkün değil.
Evet.
Bakınız artık biliyorsunuz insan yaşaması için güneşe ihtiyaç var. Havaya ihtiyaç var. Ve suya ihtiyaç var. Toprakla beraber. Yani bunları da ileride ücretsiz yapmayı devlet yükümlenmeli. Sosyal devlet anlamı budur. İnternet de hava gibi bir şey. Yani artık internetsiz yaşamak mümkün mü?
Hayır.
Bakınız değil. Amerika'da oturan birisi, Afrika'da oturan birisi, Uzak Doğu'da oturan birisi ne yapıyor? Bazı yayın aracı kuruluşlar vasıtasıyla görüntüsel olarak ekranlarla birbirleriyle konuşabiliyorlar. Ne kadar güzel bir şey.
Evet.
Yani insanların birbirini görmesi, sağlıklı olup olmadığını görsel olarak görmesi kadar güzel bir şey var mı?
İnşallah.
Artı bilgi aktarımında da artık aylarca giden mektuplar bitti. Saniyesinde haberler yayılıyor. Ve kamuoyu saniyesinde bilgilendiriliyor. 2 dakika geç kalan kanala kötü kanal diyorlar. Artık o çağa geldik.
Evet.
Hatırlarsınız Irak Savaşı'nda bir televizyon kanalı Amerikan tanklarına anlaşarak kameralar taktı ve savaşı canlı sahnesinde gösterdi. Şimdi ne kadar şiddet içerdiği için doğrudur yanlıştır tartışmasını bir kenara koyalım. Ama iletişim hızlılığı bakımından bakarsanız müthiş bir gazetecilik örneği.
Evet.
Hocamızın söylediği doğru. Bence Sayın Adnan hocamızı bu konuda destekliyorum. Ücretsiz olmadı. Hatta ve hatta ben daha da ileri gidiyorum. Her eve nasıl musluk şartsa, her eve nasıl iletişim şartsa, her evde bunu kullanabilecek düzeyde bir tablet şimdi çıktı ortaya.
Evet.
Ne bileyim, ulaşım, iletişim aracı, bilgisayar olabilir, laptop olabilir. Mutlaka ve mutlaka bu verilmelidir diye düşünüyorum. Bu çok zor bir şey değil.
Değil. Aslında öğrencilere biliyorsunuz ki, hükümet
evet,
dağıtıyor.
Dağıtıyor ama çok yeterli değil tabii.
Tabii inşallah
seçilmiş
Allah şey,
İnşallah genişletir. Yani biz destekliyoruz o tür şeyleri. Çağdaş insan olarak destekliyoruz. Hukukçu olarak da bunu bir insan hakkı olarak görüyorum. Keşke ücretsiz olsa. Çok güzel düşünce.
Evet.
Desteklerim yani.
İnşallah. İnternet tabii şart dediğiniz gibi, bir de doğrunun anlaşılması için, çok hızlı doğruya ulaşılması için bir vesile.
Tabii.
Öğrenciler için bir vesile. Eskiden mesela 24 saatte bir çıkan gazetelerle, işte televizyon programlarıyla doruları araştırmaya çalışırdık. Evet. Ve bazen de açıkça söylemek gerekirse toplum yanlış yönlendirilirdi ve bilgi eksikliğinden kalan ön yargılar oluşurdu. Fakat şu anda öyle değil. Şu anda internetten mesela bir 5-10 dakika içinde çıkan bir haber doğru mudur, değil midir? İşte kimler tarafından eğer yalansa üretilmiştir, bunları anlamak mümkün oluyor. Onun için doğrunun anlaşılması için de internet çok büyük bir nimet.
Aynen doğru.
Özgürlük olsun, alabildiğine geniş alanda kullanılsın. Fakat şöyle bir tabii ki mahsuru oluyor. Mahsur derken özgürlük
kötü
açısından söylemiyorum. Evet. Hakaret içeren haberlerin, işte bazı sözlük niteliğindeki internet sitelerinin, işte ne bileyim genel haber sitelerinin hakaretler açısından söylüyorum, hukuki olarak acil denetlenebilir olması gerekiyor. Mesela bazen işte sözlük niteliğindeki sitelerde çok ağır, değerlerimize ya da şahıslara karşı çok ağır hakaretler oluyor. Ya da bir haber yayınlanıyor, haberin altında okuyucu yorumları oluyor. Bu okuyucu yorumlarında çok şiddetli hakaret içeren bir takım ifadeler kullanılıyor. Normalde bunun anında müdahale edilip kaldırılması gerekiyor. Yani internet işte basın özgürlüğü demek, hakaret etme özgürlüğü anlamına gelmiyor. Fakat son yıllarda ben şahsen bile çok yaşadığım bir şey. Siz yargıya başvurduğunuzda, bu haberi kaldırtmak için girişimde bulunduğunuzda, savcılık vesaire, bu günler bazen haftalar sürüyor, hatta daha uzun sürüyor. Hatta ilelebet o siteyi kaldırtamıyorsunuz ya da o haberi kaldırtamıyorsunuz. Neticesinde de şiddetli bir dezenformasyon ortaya çıkmış
Aynen.
oluyor. Bunun da hukuki önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hukukçu olarak görüşünüzü
tabii,
alabilir
miyim? Tabii tabii. Şimdi bakın, bizim de zaten en büyük sancılarımız onlar. Biliyorsunuz çağdaş özgürlüğün tanımı, bir başka insanın özgürlüğünü kısıtlamadığın sürece özgürsün.
Tabii.
Ancak özgürlük alanınız başka kişiyi kısıtlıyorsa özgürlük alanınız orada biter. Bir de bir şey vardır. Her iyiliğin bir külfeti vardır. Tabii ki internet çok güzel. Ama kötü niyetli insanlar her zaman kötü niyetini ortaya koymuşlardır. Bakın bankamatikler çıktı. Para çekeceksiniz.
Evet.
Peşinden bankamatik hırsızlar çıktı.
Evet.
İnternet çıktı. Çok iyi niyetle interneti bilgi çağında ve bilimsel alan çalışmalarında kullanmaya başladılar. Peşinden interneti ticari metot olarak gören, son derece kötü niyetli çocukları, kadınları, bazı siyasetçileri, politikacıları kötüleyen, amaçla kullanan kötü siteler de çıktı. Bunlar doğaldır. Bize bir atasözü vardır. Ben Erzincanlıyım. Kuzuyu güden kurdu görür. Şimdi burada kuzu vardır. Kuzu nedir? İnternettir. Çok güzel amaçla kullanırsa çok güzel verim verir. Bunu boğmaya çalışan, bunu kötü niyetle yok etmeye çalışan kurt da doğacaktır. Önemli olan kurdu sürüye yaklaştırmamaktır. Dediğinize aynen katılıyorum ama hükümet bu konuda bu sırada bir çalışma yapmaya başladı.
Başladı, evet.
4 saat içerisinde falan ama o yeterli değil pratikte. Bakın evet. Ben bundan bir hafta önce buna benzer bir bayana yapılan, internetten evli bir bayana yapılan, internete yapılan bir saldırıya karşı araştırma yaptık, çalışma yaptık. Saldırıyı yapan bir başka şehirde oturan, hem de üstelik askeri kimliği de olan, sonra atılmış olan bir kişi. İnanılmaz fotoğraflar ve montaj fotoğraflar, inanılmaz kötü hakaretler içeriyor. Engellemek için biz bir ay savcıyla ortak çalıştık. Yani Ankara'da bu işte bakan görevli, bilişim suçlarına görevli sayın savcıyla beraber çalışarak bir aydır zor kaldırdık.
Evet.
Ve üstelik birebir yazışmalarla. Yani sayın savcımız son derece ilgi gösterdi. Onun da ailesi var tabii. Fakat buna rağmen çalışmalarında TİB'le olan, yani iletişim başkanlığı yapılan çalışmalarda mevzuata takıldı. Yani o mevzuatın bazı karanlık noktaları yeni aydınlatılıyor.
Evet.
Ama 4 saat de yetersiz. Ya bu öyle bir filtreleme sistemi getirmeli ve bence şunu her zaman savunurum ben. Cezalar caydırıcı olmalı üstünlüğüm. Yani bir ceza vermek marifet değil. Bakın hakaretin cezası ne kadar biliyor musunuz? 6 ay bir şikayete bağlı. Yani çok düşük. Bunu engellemenin yolu caydırıcı cezalar uygulamaktır. Bir de ben her zaman yan cezayı savunurum. Mesela nasıl bir çekiniz yazıldı, kredi kullanamıyorsunuz, 10 sene çek alamıyorsunuz falan filan. Belli suçları işleyenler de bence yan toplumsal şeyleri cezalandırılmalı. Yani ne olabilir bu? Atıyorum, bazı kurumlara girmesi yasaklanmalı, blacklist yapılmalı. Hani kara listeye alınmalı. Ondan mahrum edilmeli ve toplumdan dışlanmalı. Sadece ceza olmamalı. Yani toplumdan hafif hafif soyutlandığı zaman anlamalı ki ben böyle bir hatayı bir daha yapmamalıyım.
Yani tabii halka karşı yaptıkları eğer mükerrer suçları varsa hukuki yolla, deşifre etme yoluyla olabilir. Tabii. Yani dediğiniz gibi belli ölçülerde yani etrafa duyurulabilir. Ya da maddi manevi tazminat davaları olabilir.
Tabii. Ona zaten var ama sosyal hayatı kısıtlanmalı. Bir defa bilmeden suç yerine hemen bu cezayı da vermemeli. Tekrar hükümlerini aynen kabul ediyorum. Hukuki bileyim. Size de teşekkür ederim hatırlattığınız için. Tabii bu suçu bir ya da iki defa işleyenlerden sonra olmalı. Onu
evet,
da düşünmeliyiz
evet.
yani.
Yani mükerrer daimi alışkanlık haline getirenlere
tabii,
dediğiniz
yani
gibi
akıl oluşuyor.
Getirilebilir. Bir de tabii ki kişilik haklarının zedelenmemesi için sizin de söylediğiniz gibi çok acil internete
anında
müdahale edilebilir.
4 saat bile fazla.
Ama işte hükümet biraz şundan çekiniyor. Hükümetin ciddi girişimleri var bu yönde ve ben de biz de
çok da güzel çalışmalar var.
Hocamız başta olmak üzere tamamen destekliyoruz. Bizim. Fakat belli odaklar, belli basın kuruluşları, belli işte muhalefet kaynakları diyeyim. Böyle bir kısıtlama olduğunda, hukuki bir yaptırım olduğunda özgürlüğümüz kısıtlanıyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Halbuki hakaret etme özgürlüğü yok ediliyor. Yani normalde internet serbest. İstediğiniz fikri yayabiliyorsunuz. Mesela Twitter'dan, Facebook'tan ya da diğer basın yoluyla istediğiniz fikri söylediğinizde, ortaya koyduğunuzda kimse size neden bu fikri beyan ettiniz demiyor ki. Ama bu tabii ki hakaret etme özgürlüğünü de birlikte getirmiyor.
Şimdi ben siyaset yaparken eski bakanlardan biri bana şöyle bir örnek verdi. Ki çok ayıplamıştım. Sene 94-95'lerden bahsediyorum. Evet. Demişti ki rakip siyasi parti herhangi bir konuda çok başarılı olsa bile demişti. Siyaset yaptığınız alanda gidin kahvede çayınızı şekerin karıştığı gibi yapın ve yine şekere zam geldi, yine çaya zam geldi şeklinde bir propaganda yapın. Bu fısıltı propagandası çaya ve şekere zam gelmese bile zam gelmiş imaj yaratarak toplumda hükümete karşı tepki yaratır demişti. Tabii bu bana ters geldi. Gencim o zaman tabii daha idealist bakıyorum hayata. Ki şu anda da aynı şekilde bakıyorum. Ayıplamıştım ben. Tabii söyleyemedim bunu. Bence böyle politika yapılmamalı falan gibi. O kitapları da onun için yazdım zaten. Biraz iş dünyamda şey oluştu. O anda da ya ben böyle şey yapmazdım falan dedim ona. Fakat şimdi bu karşı çıkan arkadaşlar da bunun gibi. Kendi iktidarda olsun ben eminim bundan daha çok sınama getirecekler. Çünkü niye biliyor musunuz? Sırf siyaset yapmak için doğrulara bile karşı çıkmak yanlış.
Yanlış, evet.
Bazı doğru. Şimdi siyaset, işte biraz önce konuştuğumuz konuya geleceğiz en başta konuya. Siyaset, rakibin doğru yaptıklarını övmek, yanlışlarını düzeltmek için eleştirmek ve çözüm önerisi sunmak sanatıdır. Benim kitabımda buna değinirim zaten. Yani doğru yapılanı eleştirirseniz siz o doğruyu ileride yapamazsınız. Ama iktidara geldiğinizde yapılan doğruyu destekleyerek devam ederseniz toplumdan saygını kazanır ve karşı partinin oylarını almaya başlarsınız. İşte bunu siyasette Türkiye'de yapamıyorduk. Ama bence yapmaya başladık. Farkındaysanız artık keskin uçlar kalktı.
Kalktı.
Yani Türkiye'yi şöyle bir 90'lı yıllara, 85 yıllara dönelim hep beraber. Keskin uçlar vardı. Ve biliyorsunuz ideoloji öğrenmeyi engelleyen en büyük safsatadır. Bir ideoloji esir olan insanlar o ideolojiden başka doğruyu kabul etmiyorlardı. Türkiye'de Allah'ın izniyle yeryüzünde tek değişmeyen Kur'an'dır. Kur'an dışındaki her şey değişebilir.
Doğru, evet.
Tek doğrumuz odur bizim.
Tabii.
Anayasa değişebilir. Çünkü kulun yarattığı her şey değişebilir.
Evet.
Bakın atom bombası bulunana kadar en küçük parça atom demiyor muyduk?
Evet.
Sonra hidrojen bombası nasıl bulundu? Atom parçalar bulundu. Demek ki şartlara göre bilgi değişebilir, bilim değişebilir. Ama insanlarımız maalesef bunu algılamakta zorlanıyorlar. Ama inşallah daha güzel günlere gideceğiz diye
İnşallah.
Düşünüyorum.
Ama dediğiniz doğru. Mesela nice partiler vardı. Türkiye'de oy oranının çok büyük bir bölümünü elde ediyorlardı. Ama şu anda isimleri yok, binaları yok.
Çünkü kökleri yok.
Tabii.
Yani şeyleri yok. Bir defa insan noktasına hareket etmiyorlardı.
İnsan hakları.
İktidarı ele geçirelim de ne şart olsun gelelim diyorlardı. Geliyorlardı ve kendi partisan davranıyorlardı. Kendi partinin dışında hiç kimseye yaşam hakkı sunmuyorlardı.
Evet.
Artık şimdi farkındaysanız modern çağımızda en azından bir Ukrayna örneği yaşanıyor şu anda. bir baş kaldırış var, doğruya da yanlış, içeriden evet. ya da dışarıdan. Sonuçta insanlar kafese kısıtlanabilecek bir kanarya gibi olmamaya başladı. Kafesler kırılıyor, zincirler kırılıyor. İnsanlar tepkilerini bazı yerlerde şiddetle, Türkiye gibi toplumlarda da inşallah sandıkta ya da toplumsal seminerler, ki bunu hocamız çok yaptı bize katıldık zamanda,
evet.
sempozyumlar, paneller, ortak görüşme merkezlerinde filan. Buralarda doğruları anlatarak insanı ikna edebiliyor artık.
5000'in üzerinde oldu biliyor musunuz konferanslar?
Biliyorum, biliyorum. Maşallah. Son derece başarı gidiyor maşallah. Ya çalışıyor yani çalışan insan kazanır. Ben evet. her zaman söylerim. Başarı çalışmanın arkasına gizlidir. Bir de iyi niyet tabii. Bize bir söz daha öğretildi siyasette.
Samimiyet.
Tabii iyi niyet iyi akıbet, kötü niyet kötü akıbet. Niyetinizi bozmadığınız süre içerisinde Allah her kapıyı açtı.
İnşallah.
Hepimize bir savaşlardan çıktı, mücadelelerden çıktı, hayat savaşlarından. Allah yolumuzu açıyor niyetimizi koruduğumuz
İnşallah.
Sürece.
İnşallah. Biz tabii Türkiye'nin yani Adnan Oktar Hocam'ın önderliğinde bütün arkadaş topluluğumuz olarak Türkiye'nin çok daha özgür, çok daha demokratik bir ülke olması için İnşallah. Çaba gösteriyoruz.
İnşallah.
Yani konferansların Allah rızası için tabii Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için.
En inşallah. İyi bilenlerden biriyim ben.
Evet, sizin de zaten çok uzun yıllara dayanıyor tanışıklığımız.
Evet.
Tabii
evet.
inşallah çoğu yönde inşallah. De fikirlerimiz uyuşuyor.
Tabii.
Biz yani daha demokratik bir Türkiye istiyoruz.
Kesinlikle.
Her türlü fikrin özgürce ortaya konulabildiği, herkesin birbirinin inancına
sonuna
kadar
oldu.
Saygı gösterebildiği, sevgiyle birbirlerini kucakladıkları, grupların arasında, mezheplerin arasında çatışma olmadığı,
Asla.
Alevi, Sünni, Şii,
Asla.
Her türlü kesimin bir arada olduğu bir dünya lideri Türkiye hedefliyoruz. Bunun için daha fazla neler yapabiliriz?
Merkezi insan kabul edeceğiz.
İnşallah.
Yani insanı çıplak kabul edeceğiz. Ben az bunu söylerim. İnsanı bedensel çıplak değil. İnsan kavramını çıplak kabul edeceğiz. Bakınız kısa boylu, sarı ırk, çekik gözlü. Zenci, iri. Beyaz ırk, iri yarı. Orta ırk, esmer ırk, melez ırk. Allah her yere güzellikler vermiş. Bunları insan olarak kabul ettiğinizde,
İnşallah.
Değer noktası olarak insan olarak kabul ettiğinizde yapılabilecek şey şu, insana hizmet. Ha insan için ne yapmalı? Demokratikleşme. Zaten demokrasi sözcüğü sadece siyaset içermez. Demokrasi sözcüğü hayatın her alanda var. Bir dolmuşa binerken de demokrasi var. Ama öncelikler vardır. Yani zayıf insanlara öncelik vermek, onlara saygı göstermek. Severseniz saygı gösterirsiniz. Ama sevmezseniz o sıradaki insanın önüne geçmeye çalışırsınız. Yani insana birbirinin haklarını, hukuklarını korumaya başlarsa ilk önce oradan başlamalıyız. Yani ben bu hareketi yaptığımda karşı tarafta nasıl bir tepki gösterir? Ona karşı yanlış bir izlenim yaratır mıyım? Ya da ona bir zarar verir miyim düşüncesi hareket edersek, bu soruları beynimizde saniyeli milyon dakika kadar bir zaman içerisinde süzgeçten geçebilirsek, ben eminim hiç kimse kimseyi kırmaz. Bir de ben gülmeye çok değer veren bir insanım. Göz bebekleri gülebilmeli insan. Yani insan birbirlerine, ki bazen televizyonda izliyoruz, siyasetçiler bunu daha çok yapıyorlar. Bir gün önce demeç vermişler aleyhlerine, tabii kırıcı demeçler vermişler. Çok önemli toplantılar, devlet toplantılarında falan konuşmamalar, suratlarına bakmamalar.
El sıkışmamalar.
İnanılmaz üzücü görüntüler. Ve toplumda nasıl algılanıyor? Toplumda kutuplaşmaya yol açıyor.
Evet.
Halbuki siyasi eleştiri ahlaki düzeyde yapsalar, o düzeysizliğe inmeseler, medeni olarak toplumda bunu yerine getirmiş olsalar, hani bir şey vardır. Öyle kavga et ki yarın barışacak yüzün olsun derler bizde. Yani öyle eleştirel davran ki yarın bakacak yüzün olsun, gülerek tokalaşmalı, sarılmalı, eleştirin öyle yapmalı. Hatırlayınız Kıbrıs Fatihimiz, Kıbrıs'ın kahramanı, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş dağlarda savaşmış. 62-63'lerde 10-15 gün aç kalarak dağlarda Rum çetelerine karşı mücadele etmiş bir kahramanımız. O bile Cumhurbaşkanı olduktan sonra eğer hafızam yanıltmıyorsa beni Kleri Desi, Rum lideri, onunla sınırda buluşup öpüşüp şakalaşıp bir insanın beyin olgunluğunun gelebileceği noktayı düşünün. Silah çekmesiniz, sizin ananızı bacınızı öldürmüş, komşularınızı öldürmüş insanların liderleri kalkıp öpüşebiliyorlar. Niye? Bundan sonraki nesil güzel geçinsin diye. Örnek lider teşkil ediyorlar. Biz bunu arzu ediyoruz. Yani geçmişten gelen kinleri geleceğe taşımamak çocuklarımıza bir borcumuzdur. Torunlarımıza, gelecek nesillere bir borcumuzdur. Geçmişteki güzellikleri, doğruları alıp geleceğe sunmalıyız. Ama geçmişteki eksiklikleri, yanlışlıkları, kötülükleri önüne set çekip yıkmalıyız artık.
Bir de Sayın Denktaş'ın çok güzel bir özelliği vardı. Her kesimle bağlantı içindeydi. Tabii, mesela tabii. Biz Kıbrıs'ta bayağı büyük bir konferans yaptık.
Ben geldim
biliyorsunuz.
Evet. Güzel siyasetçilerimiz vardı.
Siyasetçilerimiz vardı. Bayağı büyüklerimiz vardı.
Çok zevkle de tabii, izledik.
Sayın Denktaş'ın da katıldığı, ev sahipliği yaptığı bir toplantımızdı. Yani herkesle sosyal ilişki içindeydi. Bir de gerçekten sevgi dolu bir insandı.
İnanılmaz sevgi doluydu. Yani düşmanını sevecek kadar yüreği geniş olan bir adam daha ne olabilir? Evet. Yani bir de Atatürk'ümüzde bu vardı. Yani Mustafa Kemal Atatürk de biliyorsunuz düşmanlarıyla yeni geldiği zaman Yunan lideri denize döktük. Sonra Yunan Cumhurbaşkanı'na inanılmaz saygı gösterdi. Evet. Bakınız o kadar yüce bir önder ki Yunan bayrağını ayağın altına seriyorlar. Türk bayrağını onlar yakıyor diye bayrağı kaldıracak kadar olgun. Bunun için neden? İnsanı sevmekten kaynaklanıyor. Yani insanı severseniz savaşta bile sevmeyi öğrenirsiniz. Yani öldürmek istediğiniz insan sizi taciz etmiyorsa öldürmekten vazgeçebilecek kadar büyük olmalısınız.
Evet.
Bu tabii tarihte çok fazla örnekleri de var bunların. Ama en yakın bizim iki tane kurucu liderler diyelim. Tek evet. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti kurucusu. Teki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Hep böyle asil insanlar tarafından kurulmuştur. Bu asilliği de biz memleketimizdeki insanlarımızdan alıyoruz zaten. Bizim kanımızda var mı?
Var.
Genetik özelliklerimizde var. Ne güzel değindiniz bak. Bakınız biraz önce. Türk insanı mazlumu sever, insana iyilik yapanı sever, anlayanı sever, merhametlidir falan. Bu bizim genetimiz var. Bakın bazı Batı toplumlarında bunu göremezsiniz. Batı toplumlarında çok katı olarak kabuk komşusuna yardım etmeyen insanlar var. Yani biz bu insanları örnek alacağımıza, kendi feodal değerlerimize çağdaşlığı birleştirip insan sevgisi örnek alırsak dünya lideri Türkiye veya da Türkiye coğrafyası diyelim, Türk coğrafyası diyelim yaratabiliriz.
İnşallah Atatürk'ten İnşallah. Söz edilmişken Allah razı olsun. Rahmetli Atatürk bu ülkenin çok değişmesine vesile olmuş.
Tabii ki.
Birincisi
tabii ki.
Gerçekten çağdaş medeni bir seviyeye gelmemize vesile olmuş.
Kesinlikle.
Hanımlara çok değer vermiş.
Evet.
Hanımların ön
planda olmasına. Başımıza çıkarttı sizi. ne de iyi yaptı.
Çok hayırlı oldu. Mesela hanımların daha fazla politik hayatta, eğitim hayatında olması,
tabii.
Hatta pilot olmaları,
tabii.
Her alanda bulunmalarına vesile olmuş. Kılık kıyafetler mükemmel olmuş. O dönemin tabii. Şıklığı, asaleti.
Şimdi ben de
birbirlerine hitabetleri mükemmel.
Evet, ben de 1927'de Cumhurbaşkanlığı köşkünde yapılan bir yemeğin fotoğrafı vardı siyah beyaz. İnternette var o fotoğraf.
Evet.
Atatürk kadınları falan toplamış fotoğraf çekilmiş. 10 tane erkek 100 tane yakın kadın var. İnanınız bana o kadınların kıyafeti şu anda Amerika'da bile yok. O kadar özenli, o kadar şık, o kadar albinli ki yani o günkü Türkiye'nin terzi şartlarını düşünün. Pek çok mutlaka Avrupa'da yapılmış gelmiştir ama Atatürk'ün kendi kıyafeti zaten dünyada en iyi giyinen insandır Atatürk.
Hala biliyorsunuz. Öyle belki de.
Halen de öyle, halen de öyle. Şıklıkla yarıştıramaz kimse onunla. Hep yerine göre giyinen bir liderdi. Ama bakıyoruz şimdi rastgele giyinenler, ölçüsüz giyinenler, siyasi inançlarına göre giyinerek bunu propaganda malzemesi yapanlar hiç hoş değil. Kadın bizim gözümüzde bir korunması gereken değerdir. Şirinliğe yakışır, güzelliğe yakışır. Güzelliğin her şeyi ona, çünkü Hazreti Muhammed Hazreti Şerif'inde cennetin kimin ayak altında olduğunu söylemiş. Analar, kadınlarımız. Yani bu kadar değerli olan kadınlara Atatürk verebileceği her şeyi vermiştir. Bakınız şu anda medeni hukukun temeli olan İsviçre hukukunu biz aldık. Ama biz İsviçre'den önce kadınlara seçmeye seçim hakkı verdik.
Evet.
Ya bunu, böyle bir örnek var mı?
Yok.
Ne kadar kendine güvenli, ne kadar özgüvenli bir lider. Bizi seviyordu insanlar. Yani düşünün hitap ediş şeklinde. Fatih Rıfkı Atay'ın Halide Edip Adıvar'ın anılarına falan bakarsanız hep şey yazar. Çocuk diye hitap eder herkese. Bu nedir? Çocuk demek sevgi, şefkat dolu ruhunu sunuyor demektir. Hitap ediş şekli 50 yaşındayken 40 yaşına kadar ama çocuk diye hitap ediyor. Bunun ruhundan gelen güzelliği, onu çocuk gibi sevdiğini ima eden bir güzellik olarak algılamak lazım. Onun için merhum Atatürk'ü rahmetle yad ettik. Teşekkür ederim, o da iyi oldu.
Evet.
Tabii Rauf Denktaş da bu arada rahmetle yad edelim. Bunlar
Allah rahmet eylesin,
toplumumuzu, Türk toplumunu belli yerlere taşıyan liderlerimiz, bize güzel ışık olmuş, güzel örnek olmuş insanlarımız.
Evet.
Umarız bundan sonraki liderler de hep bize güzel örnek olurlar da biz de ona göre gerek siyasete, gerek ekonomide, gerek hukuk bilgimizde yanlarında olur, yardımcı oluruz, önlerini açmaya
İnşallah.
Çalışırız.
Hanımlardan bahsetmişken esasında bir ülkenin medeni seviyesi toplumda hanımların ne kadar söz sahibi olmalarıyla doğru orantılı olmuş oluyor.
Aynen
herhalde.
Katılıyorum. Bakın ilk okulunu yaşlısınız. O konuda en çok ayıpladığım şey nedir biliyor musunuz? Gerçi Birleşmiş Milletler de bunu kabul etti ama oy verenlerin hepsi erkekti maalesef. Pozitif ayrımcılık deyimi kadar ilkel bir ayrım yok. Yani şöyle bir yanlış olabilir mi? İşte belediye başkan adaylarınızın %20'si en az kadın olacaktır diye pozitif ayrımcılık. Şimdi bunu feminist hareketlere karşı, kadın hareketlerine karşı bir güzellik gibi sunuyor erkekler. Yani bir oran koymak kadınları aşağılamaktır.
Evet.
O siyasette ben Anavatan Partisi'ne başvuruk müşavirliği yaptım 5 sene. Başvuruk müşavirliği yaparken de Nesli Nas Genel Başkanı siyasetten, eski siyaset olduğu için rahatça bahsediyorum.
Evet.
Bu konu falan konuşurken Merkez Kadın Yönetim Kurulu toplantısında ben dedim ki pozitif ayrımcılık ilkeliktir. Herkes güldü bana. Ya dedi olur mu dedi Birleşmiş Milletler'de en az %20'lik kota koydu falan dediler. Ya dedim ki bayanlar dedim uzaydan mı geldiler? Ailemizin içinde. Yani bir oran koyana kadar eş şartlar şeklinde konuşulabilir.
Tabii
bir
ki.
Oran koymak kadınları aşağılamaktır. Hakikaten bakınız şu anda dünyada halen gazetelerimize de yazıyor bazen. İşte falanca parti %5, diğer parti %30, diğer parti %15 koydu gibi rakamlar söylüyorlar falan. En çok koyan koymuş %17 koymuş atıyorum. Övünüyor. Ben diyor %17 kadın kotası koydum diyor. Bak belediye başkanlarım %17 diyor. Bu övünecek bir şey değil ki.
Tabii.
Hiç hoş değil. Yani kadın dışlamaktır bu. Aslında kadına değer verdiğini hissettirmek isterken kadını aşağılıyorlar. Gerek yok bunlara. Eşit şartlarda ben liyakatı ön plana çıkartıyorum. Kitabında da bu konuya değindim. Liyakatlı olan kadın, erkek, genç, yaşlı. Beni ilgilendirmez. Liyakatı var mı? O makamda oturmaya değer mi? O insanın cinsiyetine bakmak çok yanlıştır. Yani bazen bayanlar aday oluyor, yazıyorlar. Yönetme sırası bizde. Bu bir savaş mı ya? Erkek kadın savaşı mı bu? Bu hizmet savaşı. Hizmeti yapmaya yeterli olan, liyakatı olan, eğitim olan, bilgi birikimi olan yönetmeli. Bu kadın diye, ben kadın erkek diye bakmam yöneticiye. Yani bunlar yanlış şeyler. Pozitif ayrımcılığı ben eleştiriyorum. Koskoca Birleşmiş Milletler'in kararı var ama bunu ayıplıyorum da. Bir kota koymak, oran koymak kadınları aşağılamaktır.
Oran koymadan...
Hiç. Eşit şartlar diyeceğiz. Liyakatlı olan, cinsiyetine bakılmaksızın aday gösterip seçilmelidir. Bitti.
Evet.
Kadınlarımız çalışır. Özgürlüğünü elde eder. %80 kadın yönetici gelir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kadınlarımız birdenbire hepimizden daha çalışkan, daha aktif ve başarılı olsalar siz %80 vermeyecek misiniz kadınları yönetime?
Veririz. Zaten imkan tanınsa
biz veririz.
Ben
bizler veririz.
Evet.
Ama pozitif ayrımcılık yaparsanız
evet.
Sıkar. %25 dur, %30 yapma. Olmaz falan derler yani. Erkek güçlü bizde herkes ama.
Yarıdan fazla da olması gerekir bence. Çok yani, daha merhametli, şefkatli, sevgi tabii. Dolu bir ortam olur. Yumruklar, tekmeler havalarda uçuşmaz bence. Tabii,
kadın olduğu yerde küfür olmaz. Hakaret olmaz.
Olmaz. Utanç nezaket olur. Olur.
Ar duygusu gençler. Hani şu an toplumumuzun ar damarları çatlıyor bazı kesimlerde. O kesimler utanır en azından. Bayanın olduğu yerde yani hiç şiddet görürüz. Mesela bir yemek yiyorsunuz. 10 tane erkek, 2 bayan varsa 10 erkek ağızdan bazı sözcükleri söylemek için dikkat ederler.
Evet.
Güzellik katar. Kadınlar bir çiçektir yani. Olduğu yeri güzel kokutur, güzel görünüm verir. Evet. Ama erkekler biraz kabayız maalesef. Ama biz de inşallah törpüleneceğiz bu konuları. Bir dahaki nesiller.
Bizden sonraki nesiller. Allah izin verirse yakın
i̇nşallah,
zamanda da olur
inşallah.
Tabii şey oluyor yani dediğiniz gibi kavga, tartışma, gürültü. İnsanlar birbirlerini dava etmeye yetişemiyorlar. Bu arada dava demişken şeyle ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Yargı mensuplarının denetlenmesi acaba modern hukuk sisteminde nasıl olmalı?
Tabii şimdi ben bunu hukukta hocalarımızla tartışıyordum hep. Montesquieu'nun kuvvetler ağırlığı prensibi artık sakız gibi herkesin ağzında. Yasama, yürütme, yargı. Bakınız. Bu konuda hükümetin bazı davranışları doğru, bazıları yanlış.
Evet.
Yani mevcut hükümetin. Şimdi yargı yasamayı denetliyor.
Evet.
Neydi? Anayasa Mahkemesi vasıtası denetliyor. İşte yasamadan bir yasa çıktığı zaman yasa aykırıysa Anayasa Mahkememiz 11 kişi toplanıyor. Evet dedi, hayır diyor, iade edebiliyor. Ha bu hukukçulardır. Mevzuata göre karar verirler falan filan. Bazen evrensel hukuk ilkelerini de koyarlar. Yürütme aslında yasama vasıtası denetleniyor. Eylemleri hoş karşılanmazsa yasamada parametreleri kaldırıyor. Yürütmenin yani hükümetin bazı davranışlarını denetleyebiliyor. Peki Anayasa Mahkemesi kim denetleyecek? O zaman yargı hükümeti var demektir. HSYK diye bir kurum kuruldu. Hakim ve Savcı Yüksek Kurulu. Bu da hakimleri bireysel denetliyor. Peki kurumsal kim denetleyecek? Yok. Şimdi bu bir kısır döngü.
Evet.
Türkiye'de bunun aşılmasının yolları var. Atamalardaki sistemler mesela Avrupa bunu öyle çözmüş. yargının içerisinde hükümetten gelen bazı üyeler olacak ki, parlamentodan gelen ya da onların atadığı bazı üyeler olacak ki, hukukun yasamaya ve yürütmeye egemenliğini denetleyip bilgi aktarımında doğru bilgilendirmeyi sağlayıp bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak. Şimdi temel mantık bu. Ama tabii bunu yaparken şey çok önemli. Siyasi cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin tarafsız olması, liyakatlı insanları ataması, yani siyaseten kendisine yakın olanları değil, bu işin bilimini yapmış, üretmiş, uluslararası otoritelerce hukuk fikirleri kabul edilmiş insanları atayacak ki o erdemli bir denetim ortaya çıkmalı.
Evet.
Aslında hükümet bunu yapmaya çalışıyor. Topluma bunu anlatamıyor diye düşünüyorum.
O kadar tabii kolay olmuyor. Hükümetin işi gerçekten
zor. Tabii ki zor. Ne kadar çoğunluk geldiğiniz olsun.
Çünkü tabii önlem aldığında, yeni kanunlar çıkarttığında özgürlük diyorlar. Özgür bıraktığında bu sefer...
Şiddet diyorlar.
Tabii şiddet diyorlar. Bağımsızlık fazla zarar evet. veriyor diyorlar. Bu tabii o kadar ince bir nokta gerekiyor. Yani yargının denetlenmesiyle yargı bağımsızlığı arasında çok ince bir çizgi oluşturmak gerekiyor. Tabii ki yargı bağımsız olmalı. Hakimler, savcılar bağımsız olmalılar. Ama aynı zamanda da denetlenebilir olmalılar.
Aynen katılıyorum.
Ve benim kanaatim de denetimin kendi kurumlarının içinde yapılmaması gerekiyor. Yani
dışarıdan
hukuk, tabii hukuk kurumların dahilinde değil de dışarıdan bağımsız, hukuk konusunda uzman ama hiçbir kurumla organik bağı olmayan, tamamen tarafsız kişilerce
maddi
yapılması gerekiyor.
Maddi beklentiler olmayacak.
Bence Türkiye'de bambaşka bir ortam oluşur. Böyle bir denetim mekanizması kurulur.
Zaten ise. Bakın yasalarımız da buna uygun aslında. Mesela zimmet diye bir suç var değil mi? Belediye başkanlarımız ya da bir kamu kurum başındaki insanlar zimmetle suçlanabiliyorlar. Ama hemen devam eden bir maddede de denetleme sorununu yerine getirmeyerek denetim sorunundan dolayı ceza verme maddesi var. Dolayısıyla liderler yani bir belediye başkanı ya da bir kamu kurumunun başındaki insan denetleme görevini ihmal ederse o da ceza alıyor yasalarımıza göre. Zimmet yapması şart değil. Zimmete ihmaliyle sebebiyet vermesi önemli. Şimdi hiç kimse dokunulmaz olmamalı. Benim hukuk görüşüm bu.
Hemfikir.
Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri tek başlarına devleti biz yönetiyoruz, her şeyini denetliyoruz havasında olurlarsa burada hukuk devleti değil, hukukçu devlet ortaya çıkar.
Evet.
Hukukçular düşünün ki kötü niyetli. Türkiye'de on binlerce insan, milyonlarca insanı örgütlüyorlar değil mi? Bir 11 kişi, 19 kişi mi örgütleyemeyecekler? Bir güç gelir 11-19 kişiyi örgütler. Bir demiyor Türkiye'nin başına bela olur. Parlamentoyu çalıştırmaz. Tüm yasa değişikleri anayasaya aykırı buldum diye iptal etti. Ve kesindir biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olup
evet.
temizlik kabili değil. Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'ne dahi gidemiyorsunuz.
Evet.
Bireysel başvuruların dışında. Yani kurumsal çalışmalarda, yasaya aykırılıklarda gitme şansınız yok. Ama bireysel haklarda yeni çıktı bireysel başvuru evet. hakkı. Buna karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz.
Yani şimdi, kurumu tenzih ederim ama ben bireysel başvuruların da şu anda tam istediğimiz anlamda netice vermediğini düşünüyorum.
Veremez ki. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın. Ben Yargıtay'ın bu işe işlerine karşıyım. Biraz her şeye karşı. Ben Beşiktaşlıyım. Çarşı her şeye karşı gibi oldu ama artık mesleki olgunluğumuzda 28 yıl devirdiğimiz için birazcık topluma ideal hukuku da anlatmak sorumlu hissediyorum. Bizim uyguladığımız hukuk sistemindeki aksaklıklarda sizin vesile olmanız sebebiyle inşallah bir şeyleri de bilgimce aktarmaya çalışıyorum. Neye karşıyım? Biliyor musunuz Yargıtay nasıl çalışır? Hukuk daireleri, ceza daireleri.
Çok iyi.
Şimdi Anayasa Mahkemesi öyle çalışıyor.
Evet.
Bir tane genç, 10-15 yıllık hukukçu arkadaşımız, tetik hakim ya da tetkik savcısıdır. Verirler bunu 50 klasör yok dosyayı. Buna genç yaşta gelmişlerdir. Bu raportör deriz onlara ya da tetkik hakim, tetkik savcısı deriz. Bu kardeşimiz, düşünün o dosyaya belki onlarca 25 yıllık bizim gibi hukukçular emek vermiş. 25 yıllık hakimler emek vermiş. Doğru yanlış hukuklar, iddialar, savunmalar yapılmış. Doğru yanlış bir karar çıkmış. Bu dosyayı veriyorlar bir kardeşimize. İyi niyetli hiç kuşkumuz yok. Biz her şeye iyi niyetli bakalım hep beraber.
Evet.
Yani tetkik hakimi çok iyi niyetli. Tetkik savcısı çok iyi niyetli. Şimdi inceliyor kardeşimiz kendi aklınca. Ben nasılsa da uzun süre dosya kalıyor ama dosya 2 sene yargıtada kalınca zannediyor ki bizim halkımız. Dosya 2 sene boyunca yargıtada inceleniyor.
İnceleniyor zaten.
Hayır. Bir arşivimiz var maşallah. Arşivimiz de yeni düzenlendi. Kötüydü. Şimdi biraz düzenleme başladı. Orada çuvalın içinde bekler. Sırası geldiğinde çıkar. 2-3 gün içerisinde tetkik hakimi evine götürür genellikle. Şöyle bir çala kalem rapor yazar 4-5 satırlık. Gider bir başkan dört yerine olduğu şeye aynı gün 30 tane dosya hakkında efendim şu dosya şundan bozulmalı. şu dosya şunda onaylanmalı falan diye söyler. Eğer çok özel bir dosya değilse ya da kamuoyuna malummuş dosya değilse, Türkiye'de çünkü günde 5000 tane dosya gelse, bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi basına yansıyan, kamuoyunun takip ettiği davalardır. Diğerleri de garibanların, Türk halkının kendi içerisindeki sürtüşmeleridir. Küt diye onamaysa onama, bozmaysa bozma diye karar çıkartır heyet. Dosyanın kapağını açmazlar, biliyor musunuz? Ben buna şahidim, biliyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi o hale geldi. Ve inanın bana, Anayasa Mahkemesi'ni ilk derece mahkemesi gibi çalışmaya çalışıyorlar şu anda. Orada da onlarca tetkik hakim var. Geliyor. Yazık, onların da yaşı 35. Yazık dediğim şu anlamda yazık. Kendilerine kapasite, şöyle düşünün. Bir küçük kamyonete tırın yükünü verebilir misiniz?
Evet.
Hani nasıl, affedersiniz, bir eşeğe de ata verseniz durdurak üzerine çizgilmede yere yapışıyor. Tır da yükünü verseniz o kamyon da öteki de yere yapışır. Bu adamcağızların hepsi yere yapışık şu anda bence. Hepsi ama sürünüyor. Yürüyemiyorlar. Yani kafalarında karışık, bireysel başvuru diyorlar. 40-50 hatta 300 klasik dosya gidiyor. Anayasa Mahkemesi hayat boyunca ceza davalarında bireysel haklara bakmamış insanlar. Ben acıyorum. Bakıyor. Neye bakıyor biliyor musunuz? Dilekçeye bakıyor. Karara bakıyor. Bir de iyi niyetli iddianameyle avukatın savunmasına bakıyor. Bakınız, bunların pek çoğu yanıltılabiliyor insanları. Şimdi bir CD var diyorlar. Mesela CD gösterisi şu var diyorlar. Şimdi insan görmek istediğini görür. Belki sıradan bir bilirkişi yanlış bir görsel rapor verdi. İnsanlar da ona bakarak, avukat da belki tecrübesiz hata yaptı. Savcı da önemsemedi ve hakim de yanlış yaptı. Adam bangır bangır bağırıyor benim hakkım gitti diye.
Evet.
Şimdi tecrübeli bir avukat ya da tecrübeli bir hakim olsa sorun yok belki. Ama diyelim ki tecrübesiz insanlar elinden geçti. Taşra'dan geldi, ilçeden. Oradaki tesis hakimi kardeşimizle işleri yoğun ya. Bakıyor, ha diyor, aman diyor, tamam diyor, aynı karar. %90 şu anda red çıkıyor. Hatta 99 diyebilir. Şu anda başladı Kasım itibaren. %90 dosyanın hepsi de çıkıyor. Yani bu iş yapmak için iş yapmak mantığı çok yanlış. Üretken olmayan hiçbir kurum çalıştırılmamalı.
Evet.
Üretmeli. Yani bir şeyler vardır ki insanlar müracaat ediyor. Bence eğer %30-%40 bozma çıkarsa Türkiye'de gerçek anlamda dosyalar inceleniyor demektir. Çünkü hiçbir şey mükemmel değildir. Kul yapısı. Gözden kaçar.
Evet.
Evrak, yanıltıcı evrak verilebilir. Bilirkişi kötü niyetli olup evrakta tahrifat yapabilir. Yalancı şahitleri getirebilir. Çok ince, sık dokuyup incelemek lazım.
Şimdi bunların hiçbirinin yorumunu yapmadan şu örneği vereceğim. Türkiye'nin en büyük döneminin davalarından birisi Bilim Araştırma Vakfı davasıydı. Biliyorsunuz. Bilirim. Çok şahit
oldunuz. Dosyada bende var. Ben dosya, de inceledim. Görüşlerimi aktardım.
Bir dosya.
Hocamıza da görüşmüş de falan. Tabii aktardım.
Bu dosya mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelişlerinden bir tanesinde savcılardan birisi tarafından 3 saat içinde mütalaa hazırlandı.
Evet.
Şimdi yüzlerce klasörlük, 200 klasörün üzerinde bir dava dosyası.
Aynı şey konuşuyoruz.
3 saat içinde sizin söylediklerinizi evet. Onaylamak için söylüyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir savcı tarafından eğer mütalaa edilebiliyorsa zaten burada artık
orada emir konuda zincirin olduğunu hepimiz biliyoruz.
Nitekim de bizim kanaatimiz, yargıya hani şeyimiz, saygımız sonsuz ama bizim kanaatimizce adaletli bir karar çıkmadı.
Tabii bakınız, oradaki
gözden kaçan değil. Çok unsurlar oldu.
Bakınız o konuda, o dosyayı ben en iyi incelenenlerden biriyim. O konuda görüşlerimi de hocamıza aktardığım zamanı geldi, zamanda sohbet ettik. Şimdi buradaki olay hukuk yargı değil Hüsnü Hanım. Buradaki olay o mesleği icra eden insanların yönlendirilecek kadar mesleki olgunluğa erişmemiş olmalıdır.
Evet.
Şimdi gerçek bir hukukçu hangi tür baskı olursa olsun, maddi, manevi, siyasi, çete, aklınıza ne geliyorsa, devlet adamı baskısı ne olursa olsun, hukuki kimliğinden ödün vermeyen insandır. Bunun tarihteki örneği nedir? Bunu Atatürk bile söylemiştir, merhum kurucumuz. Fikirleri ve düşünceleri tankla, topla, tüfekle susamaz, yok edemezsiniz. Hukukçu kimliğini demokrat ve hukuka uygun görüşlerini söyleyerek bulur. Siz şimdi 3 saatte onu söylüyorsunuz. Ben size yakın gelecekte hiç isim vermeden bir şeyi söyleyeceğim. Bir belediye başkanı zimmetle ilgili tutuklandı Türkiye'de. Tanınmış da ünlü bir belediye başkanı. Onun avukatıyım. 9 ayda zor tahliye ettirdik. 10 ayda zor tahliye ettirdik. Maşallah. Bilirkişi raporu geldi ama orada bakınız yargın da çok güzel bir şekilde yaptığı işlemi anlatacağım. Daha yeni. 15 gün önce. 3 kişilik bilirkişi heyeti hem de koskoca Sayıştay'ın emekli baş denetçisi, Sayıştay emekli uzmanları yapmış. Yani isimleri korkutucu, tecrübe yani 40 yıl, 45 yıl Sayıştay uzmanı. Bir rapor geldi. İddianamenin kesin yapıl kopyası. Bakınız Ankara'ya geldi. Taşlar'da başka bir ilçenin belediye başkanı bu. Kes kopyalama yapışma yöntemiyle yapılmış iddianamenin. Şikayetçi yeni belediye başkanı ve avukatının yapmış olduğu dilekçesi aynen yapıştırılmış. Kendilerine artık bir cümle yok. 56 sayfalık bir rapor. Dosya kaç klasör biliyor musunuz? 52 klasör, 6 çuval. Ve böyle demişler işte 6 çuvallık evrak incelendi falan filan. Biz itiraz ettik. Heyette büyük olgunlukla karşıladı ve bilirkişi hakkında suç savunma dedik. Savunma dilekçemizi aynen gerekçeli ara kararına yazarak 3 bilirkişi hakkında 15 gün önce görevlerini suistimal ettikleri ve 11 gün içerisinde bu raporun düzenlemeyeceğinden bahis de aynı hocamız gibi heyet savcı suçuna bulundu ve dosyayı bilirkişi raporunu iptal etti. Yeni bilirkişiye gönderdi Ankara'ya. Şimdi bu örnekler çok fazla. Evet. Hocamızın başına geldi. Şimdi burada yapması gereken şey şu. O insanlar ekmeklerini helal para kazanıyor. Para da alıyorlar bilirkişiler. Ekmeklerini helal kazanmak istiyorlarsa taraf tutmadan evraklar gözünde rapor hazırlamalılar ve o bir günde de hazırlanmaz. En az 3-4 ay sürer. Yani ben kendim avukat olarak dosyaya vakıf olmama rağmen bir ayda rapora eleştiren yazımı ancak yazabildim ben.
Evet.
Yani oraya vakfım, dosyanın avukatıyım. Her şeyi de hafızamda biliyorum ama ben bile bir ayda yazdım. Şimdi tabii ki 3 saat çok komik yani onu söylemek bile yani, abes işgal. Evet, dosyayı taşımak 3 saat sürer.
Bir şey değil. Bir mümkün de değil. 200 klaser üzerindeki dava dosyasının birer sayfasını okusanız 200 sayfa eder. Yine 200 sayfayı İnsan okuyup üstünde düşünüp tabii ki tebliğname hazırlayacaksınız. Yani burada bir mantık yok. Vardır bir hayır
mantık
diyoruz.
Mantık var, mantık var.
Yine de tabii işleri zor.
Yıpratma mantığı.
Bütün dürüst hakim savcılarımızı tenzih tabii edelim. Allah imkanlarını arttırsın. Allah tabii bereketlerini arttırsın.
Aminen. Ben hep İnşallah. Dikkatli üzerinde şurada duruyorum. Bakınız. Bir meslek başka. Mesleği uygulayıcısı olmak başka. Şimdi tarih boyunca çok dürüst, baskılara direnen, kendisini ölümle tehdit edene karşı direnen insanlar kahramanlar çıkmıştır. Ama genellikle de insanlar tarihte korkak davranıp uyumlu davranmışlardır. Şimdi bu tip kahramanlar arıyor Türkiye artık. Yani hukukta hukukçuluk kimliğini hukuka uygun kullanan insanlar arıyor. Biraz önce farkındaysanız dedim ki Anayasa Mahkemesi'nin denetimsiz olması hukuk devleti olmamızı değil, hukukçu devlet olmamızı sağlar dedim. Buradaki o cu sözcüğü kişisel bir sözcük olup kişilerin yapabileceği doğasından kaynaklanabilecek her türlü hataları yapabilmesini öngörür. Yani insanlar doğası gelince duygusaldır. Ön yargılı bakabilir, tarafkiri davranabilir. Bunu engelleyen nedir? Kurumsallaşmaktır. Bakın şirketlerde bile özel mülkiyette kurumsallaşan şirketler aile şirketlerinden çıkıp da kurumsallaştığı zaman Türkiye'nin bir şirketi doldurlar.
Evet, tabii.
Ama aileye bağlı feodal devlet olursanız baba öldüğü zaman çocuklar mirasaya girer şirket. Yani hukuk da kurumsallaşmalı artık.
Evet.
Hukukçu, yani gelen hukukçu kim olursa olsun hukuk devlet sistemi yürümeli. Evet. Bakınız Amerika'da herkes güler ama onun mantığını ben bundan 10 sene öncesinde ancak çözebildim. Yani meslekte 20 yılımı doldurduğumda çözebildim. Amerika'da artistlerden cumhurbaşkanı, başkanlar çıkıyor.
Tabii.
Değil mi? Fındık krallarından, fındıkçılardan Carter çıkıyor. Babadan oğula siyasetçiler çıkıyor, başkanlar. Niye? Çünkü orada öyle bir kurum var ki oraya yetişemem üzere şu anda Amerika'ya başkan yapsınlar. Ben de yönetirim. Çünkü zaten başkanın söyleyeceği şeyler kurumsal elemelerden geçe geçe geliyor. Başkan ancak son sözü söylerken kendi aklı yettiğince ve biraz da yakın otoriter devlet yönetimine etkisiyle karar veriyor. Dolayısıyla orada kurumsallaşan şey olduğu için bir korku yok. Ama Türkiye'de kişiye bağlı siyaset ve hukuklar var. Bakınız gün geliyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı siyasete belli düşünceye yatkın insanlar oluyor. Bir parti hakkında kapatma davasını hemen açabiliyor. Gün geliyor ters oluyor. Bir başka siyasetçiye yakın başsavcımız geliyor. Bu sefer de diğer tarafın işte defterlerini incelerken 200 lira gibi rakam için partiye ilgili dava açabiliyor falan. Bunlar hoş şeyler değil.
Evet.
Siyasete etkilenmemeliler. Dediğiniz çok doğru. Bakın o konuda iki tane de örnek var. Bir yapı denetim şirketleri buna dolayı çıkmıştır. Belediyenin dışında inşaatın depreme dayanıklılığını yapmak için denetleyen bir bağımsız kuruluşlardır. Bir de özel mali müşavirler çıkmıştır biliyorsunuz. Yeminli mali müşavirler.
Evet.
Şirketleri dışarıdan denetlediler. Aynen katılıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ya da Yargıtay'ın bazı çalışmalarını, genel kurul çalışmalarını özellikle dışarıdan ama liyakatlı, partisan olmayan, siyasi öngörüsü hiç yansımayacak dosya olan belli kurul ya da kuruluşlarca incelemeli, denetlemeli diye düşünüyorum.
Bunları konuştuğumuza göre daha iyi bir Yargıtay, daha iyi bir işte yargı sistemi, daha özgür bir Türkiye, daha hukuk, büyük bir hukuk devleti olmasını arzu ettiğimiz için konuşuyoruz.
Tabii ki.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum programımıza. Sayın Avukat Şenol Özel.
Çok teşekkür
beyefendi,
ediyorum.
Bu haftaki konuğumuzdu. Hayata Dair programında bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir düşünce aktarma fırsatı bulduğum için de teşekkür ediyorum tekrar.
Hayırlı akşamlar.
Sağ olun, hayırlı akşamlar.